Ayrım 31.
Sayfa 367. Ben eve girince polisler harekete geçtiler. Onları sükunetle karşıladım. Tevkif muamelesi tamam olup da evin bulunduğu sırttan iskeleye doğru inerken artık hür bir insan değildim. Çıktığım bu yolculuğun sonunun nerelere varabileceği de bilinmezdi. O sıralarda İstiklal Mahkemesi Ankara'da çalışıyordu. Haydarpaşa'dan bir öğle sonu sıralarında hareket ettik. Ertesi sabah tren Ankara'ya yaklaşıp da şehri uzaktan ilk gördüğüm zaman, mektep sıralarındayken bize okutulan bir Osmanlı coğrafyasını hatırladım. Bu kitapta Ankara şöyle tarif ediliyordu. Şehrin hariçten kasvetli bir manzarası vardır ve en meşhur şeyleri şunlardır. Tiftik, keçisi, Ogüst mabedi ve bal. Fakat ilk görünüşüyle Ankara bana pek kasvetli gelmedi. Belki çıplak, belki harap ve fakirdi fakat kasvetli değildi. Kale her şeye damgasını vuruyordu. Daha ilk bakışta gözleri üzerine çeken ve görünüşünü eteklerini saran toprak yığınlarının ölmüşlüğünden kurtaran bir cazibesi vardı. Kalenin gölgesi altında şehir bir toz bulutuyla silinmiş gibiydi. Bu bulutun yoğunluğu kale surlarına doğru çıktıkça azalıyor, açılıyordu. Nihayet yukarıdaki kale denizlerin üstüne fışkıran bir kaya gibi temiz, azametli yükseliyordu. Bu kalenin arkalarında yükselen dağların, şehri saran sırtların, tepelerin bütün yeşilliği yolunmuş olmakla beraber, gerek bunların gerek dalga dalga açılan bozkırların insanı çeken vahşi bir hali vardı. Ankara'nın çevresi henüz gecekonduların karışık örtüsü altında çirkinleşmemişti. O zamanki haliyle Ankara bana hatta güzel bile göründü. Bu görüntüde insanı İstanbul tabiatının yumuşak gevşekliğinden kurtaran, insanda iradeyi, karar kuvvetini, sert çalışma duygularını kamçılayan bir etki vardı. Jandarmalarla polisler bizi trenden en son indirdiler. İstasyon binasından çıkınca da kafilemize nizam ve tertip verdiler. 20 kişi kadar vardık, çoğu üniversite öğrencileriydiler. Bir kısmımız da hayata atılmış insanlardık. Arka arkaya fasılalarla tek tek dizilmiştik. Önde polislerin amiri yürüyordu, aralarında jandarmalar vardı. Sivil polisler etrafta yer almışlardı. Ankara istasyonunu şehre bağlayan yol o zaman iki taraflı sazlıklar, bataklıklar arasından geçiyordu. Güneş kızgındı, sazlıklarla bataklıklardan pis, miyasmalı bir hava yükseliyordu. Gelen geçen arabaların kaldırdığı tozlar istasyonla şehir arasında tozdan bir hava gibi uzanıyordu. Sürüler halinde uçuşan sivrisinekler bu tozdan bulut içinde bizimle beraber ilerliyorlardı. Yüzümüzü, boynumuzu, saçlarımızı tozlarla sıvıklaşan terler ince bir çamur tabakası gibi sıvıyordu. Daha uzaktan görünen ve bütün şehri örten toz bulutu içine artık biz de girmiştik. İlk binalara vardığımız zaman sokaklarda kaynaşan insanlar iki tarafa çekilerek bizi seyrediyorlardı. Bunlar fesli, sarıklı, pantolonlu, şalvarlı, karışık bir kalabalıktı. Yüzlerinde meraktan ziyade bu gibi manzaralara kanıksamış insanların sakin hali vardı. İstiklal Mahkemesi Hacı Bayram Türbesi'ne giden yolun alt sokağında iki katlı harap bir binada yerleşmişti. Bu binaya birkaç kulaç derinliğinde çamurlu bir avludan girilirdi. Bu avlunun alçak kerpiç duvarları yıkıktı. Sokak kapısının köhne tahta kanatları ardına kadar açıktı. Birinci kattan ikinci kata birkaç ayaklık dik gıcırtılı basamaklarla çıkılıyordu. Katipler, memurlar, komiserler alt katta iki küçük odaya üst üste yerleştirilmişlerdi. Üst katta odanın biri mahkeme salonu vazifesi görüyordu. Fakat sanıklar biraz kalabalık olunca oda dar geleceği için her iki katın dar sahanlıklarına sanıklar yahut gelen gidenleri oturtmak için tahta sıralar konulmuştu. Biz mahkeme binasına girince evvela alt kat sahanlığında veya odaların aralığında bir yerlere oturtulduk. Yukarıda bir takım hareketler oluyordu. İnenler, çıkanlar, getirilenler, götürülenler vardı. Fakat bir aralık yukarıda kopan bir gürültü bütün hareketleri durdurdu. İri yarı pehlivan yapılı bir mahkeme üyesi merdivenin başında bağırıyor, tepiniyordu. Başında kocaman bir kalpağı vardı. Hasır şapkalı bir gencin yakasına yapışmış tartaklayıp duruyordu. ''Nedir bu kepazelik? Bu şapkada ne oluyor? Baban da mı şapka giyerdi? Anandan da mı şapkalı doğdun?'' Sonra sözler, muameleler daha da sertleşti. Arkasından kuvvetli bir tekme yiyen genç merdivenlerden aşağı tekerlendi. Çantası bir tarafa, şapkası bir tarafa gitti. Fakat heybetli üye hala hıncını alamıyordu. Basamakların başında boyuna bir takım küfürler, ağır tabirler savuruyordu. Şapkasını, çantasını güç bela toparlayan genç kendini sokağa attı. Artık bu tabirleri işitemeyecek kadar uzaklaşmıştı. Bu genç bir gazeteciydi, Hikmet Şevki. Şapka giymenin henüz kanunlaşmadığı fakat bazı atılganların şapka giyebildiği günlerdi. Bu genç gazeteci de başına hasır bir şapka geçirmiş ve mahkeme binasına haber derlemek için şapkayla gelmişti. Mahkeme kaleminde o gün kayıtlarımız yapıldı fakat sorguya çekilmedik. Sonra kafile mahkemeye gelirken tertiplenen sırayla gene yola düzüldü. Ankara'nın 5-10 adım süren çarşısında kahvelerin dükkanların önünden geçtikten sonra Bent Deresi'ne doğru indik. Hisar kayalıklarıyla Timur Lenk Tepesi arasından geçen bu dere yolu kıvrıla kıvrıla Hatip Çayı'na doğru ilerliyor, sonra üzerine cezaevinin kurulduğu sırta yükseliyordu. Mahkememizin başlayabilmesi için bir zaman geçti. Ayrı odalara verildik ve birbirimizden ayrıldık. Ben başka sanıkların bulunduğu bir odaya düştüm. Odada 5 kişiydik. Bu 5 kişinin her biri başka alemin adamıydı. Birisi bir vilayet mahkemesinin hakimiydi. Suçu bir tarikata mensup olmaktı. Suçundan bir korkusu, akıbetinden de bir endişesi yoktu. Mahkemenin karşısına çıkarıldığı zaman tarikatını, şeyhini, imanını, intisabını olduğu gibi anlatmıştı. Sonunda kendi kendine, "Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler" demişti. Sanki işinden evine döner gibi sakin ve kaygısız verilecek hükmü beklemek üzere hapishaneye dönmüştü. Zaten o bu odada sanki bir vilayetten bir vilayete naklolunurken misafir kaldığı bir han veya otel odasındaymış gibi tabii ve rahattı. Bir köşeye postunu, şiltesini sermişti. Bize hikayeler, hikmetler naklederdi, beyitler, kasideler okurdu. Konuşulmadığı zamanlarda da tesbihi elinde köşesine çekilirdi. Gözlerini kapar kendinden geçer bir başka aleme dalardı. Kendisine mahsus merasimli mazbut bir konuşması vardı. "Mirim, dün gece bade sala, yani namazdan sonra Hazreti Şeyh'e teveccüh etmiştim, yani yönelmiştim. Kendimden geçmişim, bir aralık mübarek nasiyeleri, yani simaları, Bedri tam halindeki kamer gibi nümayan oldu, yani ayın 14'ü gibi göründü. Dergâh-ı Şerif'in arz odasındaki postlarının üstünde oturuyorlardı. Simaları nurani ve mütebessim idi. Gözlerimden sevinç yaşları akıyordu. Zamirim kendilerine münkeşif oldu, içimden geçeni anladı. Ya sükûti buyurdular, münşehir ol, malumdur ki hüda usru asan eyleye. Dipnot, sükûti hakimin ismiydi, şeyhi ona rüyasında, kalbini ferah tut, ümit edilir ki Allah zorluğu kolaylığa çevirir diyor. Bunları söylerken vilayet hakiminin simasını sanki mahkemenin hükmünü daha şimdiden şeyhinin lisanından öğrenmiş gibi mesut ve rahat bir hali vardı. İkinci oda arkadaşımız bir din alimiydi. Dipnot, Diyanet İşleri eski reisi Aksekili Ahmet Hamdi Efendi. O şeyhine değil Allah'ına yöneliş halindeydi. Bu teveccüh daimiydi. Zaten ona göre din bir hayat ve muaşeret kaidesiydi. Onun din anlayışında korkunun, cehennemin pek yeri yoktu. Allah'ını sevdiğinden tapıyordu. Hazret diyordu, İslam dini iyi ahlaktan ibarettir. Bu iyi ahlakın arkasında da ferdin, ailenin, milletin ve bütün insanlığın mutluluğu için lazım olan her şeyin var olduğuna inanırdı. Aslına bakılırsa derdi, senin dediğin şeylerle benim dediğim şeyler arasında pek fark yok. Senin de benim de hepimizin de maksadı bir. Ama bu maksadın rivayeti muhtelif. Fakat hak dilerse insanların dilleri de, dilekleri de, gönülleri de birleşebilir. Daimi güleç bir yüzü vardı. O da sanki kendi evinde, kendi insanları arasındaymış gibi sakin ve müsterihti. Bizimle çocukları, kardeşleri, yakınları gibi meşgul olmak isterdi. Bir gece geç vakit onunla birkaç mumu bir arada yakarak bunların alevi üzerinde bir cezve kahve pişirmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Kendini o kadar bu işe vermişti ve bundan o kadar temiz bir çocuk neşesi duyuyordu. Bir insanın bu kadar pürüzsüz sevinebilmesi için onun ruh yapısının herhalde başka türlü malzemeyle işlenmesi lazımdır diye düşünmüştüm. Bazı günlerin belirli bir saatinde penceremizin baktığı Boşnak Mahallesi'nin dar bir sokağının başında eşiyle çocukları görünürlerdi. Aradaki mesafe oldukça uzaktı. Onların da daha fazla yaklaşmaları mümkün değildi. Onlar göründükleri zaman biz hepimiz bir şeylerle meşgul olmaya çalışırdık. Onu, hicranı ve arada mesafeler olsa da çocuklarıyla baş başa bırakmak isterdik. Gerçi kalpten gelen gözyaşları utanılacak şeyler değildi. Fakat ne de olsa ağlayış, insanın kendi maddesiyle, kendi iç alemi arasında gizli bir yakarıştır ve öyle kalmalıdır. Fakat o böyle anlarda her birimizi kollarımızdan çeker, omuzlarımızdan kucaklar, oda penceresinin kenarına sürüklerdi. Eşine ve çocuklarına uzaktan bizleri sanki huzur ve sükûnunun birer şahidi gibi gösterirdi. Sanki hepimiz iyi ve mutluymuşuz gibi uzaktan onlara rahatlık, güven duyguları vermek isterdi. O gibi anlarda biz hepimiz kol kola ve omuz omuza pürüzsüz bir iç rahatlığı ile güler, gülümser ve karşı duvarın dibinde kederden ve uykusuzluktan nasıl bitkin süzülen çarşaflı kadınlar çocuklara ümit ve kalp rahatlığı vermeye çalışırdık. O da halkından biri de eski bir subaydı. Bir zamanlar önemli mevkiler işgal etmiş kimselerin yaverliklerinde bulunmuştu. Belki de son günlerini yaşıyordu. Fakat metin, ciddi bir insandı. Kendi durumunu bilir fakat bize ümit, teselli vermeye çalışırdı. Hareketleri ve sözleri itimat telkin ediyordu. Dipnot, Darendeli İsmet Bey. Ama bir gece daha güneşin doğmasına epey vakit varken odamızın kapısı açılıp da onu uyandırdıkları zaman sanki hiçbir fevkaladelik yokmuş ve tek üzüntüsü onun yüzünden gecenin bu saatinde bizim de rahatsız edilmemizden ibaretmiş gibi bizden özür dileyerek giyindi, hazırlandı. Hepimiz de ayrı ayrı ve sükûnetle vedalaştı. Son hükmün yerine getirilmesi için onu almaya gelen müfrezenin ayak sesleri daha uzaklaşmadan tarikat mensubu hakimle din âlimi birer bardak suyla oracıkla abdestlerini tazeleyerek namaza durdular. Sonra tekbir aldılar. Bir ruhun bedeninden sükûnetle ayrılması ve bu ruhun istirahati için köşelerinde mağfiret dualarına daldılar. Fakat bu olay eski bir hariciyeci olan dördüncü oda arkadaşımızın sinirlerini yeniden bozdu. Yeniden her tarafı titremeye, gözlerinden korku yaşları dökmeye başladı. Bu adam saltanat devrinde bir zaman mühürdarlıkta yahut da hükümetin harici ticaret işleriyle alakalı servislerinde müdür veya umumüdür olarak bulunmuştu. Baba Ali kapılarını kapayınca eski ecnebi dostları ona belki de eski hizmetlerinin karşılığı olarak dış memleketlerdeki bir şirketin Türkiye'de mümessilliğini bulmuşlardı. Kendi anlattığına göre bu iş için Anadolu'ya komi voyajörler göndermişti. Fakat işte bu komi voyajörler herhalde pek sağlam ayakkabılar değillerdi ki gittikleri yerlerde bir takım fesatlar karıştırınca yakalanmışlar, arkalarından mahkeme ister istemez onu buraya sürüklemişti. Ona göre dünyanın mihveri kendisinden ve hayatın manası kendi rahatından ibaretti. Ne eşi ne evladı vardı, bütün kaygısı kendi şahsıydı. Hayatı boyunca da yalnız kendi şahsı için yaşamıştı. Ecnebi hiç olmasa tatlı suf rengi olmayan kimse onun için enteresan olamazdı. Bütün hatıraları Düyun-u Umumiye ile Osmanlı Bankası arasında toplanmıştı. Dipnot: Düyun-u Umumiye, Osmanlı Devleti Borçları İdaresi bir yabancı teşkilattı. Türkiye'nin en mühim adamı da onun için Metr Salem'di. Dipnot: Düyun-u Umumiye İdaresini elinde tutan bir Yahudi kozmopoliti. Monşer derdi, Metr Salem bendenize daima iltifat buyururlardı. Ekselansın kabullerinde daima bulunurdum. Sizler tabii bu yüksek alemleri bilmezsiniz ama o çevreler bensiz olamazdı. Gözlerinde bu resmi kabuller ve bir de Avrupa otellerinin servisleri, yemek salonları, yatak odaları tüterdi. Bir taraftan başında takkesi, sırtında koca nineler gibi sarıldığı robe de chambre'ıyla asırının üstüne çöküp dışarıdan öteberi taşıyan jandarmanın kapının altından uzattığı günlük ekmeğini peynir zeytinle katık etmeye çalışırken diğer taraftan dili dolaşarak anlatırdı. Monşer, bendeniz şarapla hazırlanmış mantar sotesine bayılırım. Bunun içine küçük güvercin ciğerleri katarlar. Sofraya içindeki içki alev alev yanarken getirilir. En iyisini Paris'te Hotel Ritz'te yaparlar. Bu hikayelerin arkası gelmezdi. Konuştukça coşar, coştukça konuşurdu. Derken gene gözleri yaşarır. Ah birader, ben sizler gibi suçlu değilim ki. Şikayetler arasında başını duvarlara çarpacakmış gibi sağa sola sallar. Gözlerinden yaşlar, kuru ekmekle yağsız peynir ve tuzlu zeytin üzerine akar dururdu. Aradan bir zaman geçti, gene mahkemeye çağrıldık. Mahkemeye çağrıldığımız gün aynı yol nizamı tertiplendi. İstiklal Mahkemesi'nin iki katlı kerpiç binasına girdiğimiz zaman evvela gene aynı sahanlıkla aynı tahta sıralara oturtulduk. Yukarıda gene aynı hareketler, getirilenler, götürülenler vardı. Bir aralık üst sahanlığın başında aynı iri yapılı üye göründü. Fakat şimdi başında bir hasır şapka vardı. Mahkeme salonundan çıkarılan bir hükümlü grubunun merdivenlerden indirilmesine nezaret ediyor, bir sıra emirler veriyordu. Hükümlüler arasında sarıklı bir müderris göze çarpıyordu. Müderrisin, yani hoca, başında fes ve sarık vardı. Cübbesi ve kıyafeti temizdi. Suçu o sıralarda yayınlanan şapka kanununa muhalefet etmekti. Fakat bu suç bir takım ithamlarla da karışınca mahkemeden en ağır hükmü yemişti. Artık son saatlerini yaşıyordu. Hocanın yüzü sakindi. Dipnot: Fatih müderrislerinden Atıf Hoca. Metanetini muhafaza ediyordu. Yalnız dudakları kımıldıyor ve galiba bir dua okuyordu. Fakat eskiden kalpaklı ve şimdi hasır şapkalı zat bu hükümle de kanmamış gibiydi. Bağırıyor, çağırıyordu. Acaba hocayı bir tekmeyle merdivenlerden aşağı yuvarlayacak mı diye bekledim. Fakat olmadı. Müderris bu sözler kendisine değilmiş gibi bekledi. Sonra sağanak geçince yürüdü. Muhafızlarının arasında merdivenlerden indi. Önümüzden geçerken dudakları gene kımıldıyordu. Bizim muhakememiz sırasında da önce her şey iyi gidiyordu. Başkan sakindi. Her zaman hiddetli ağza sağında oturuyordu. Dipnot Başkan Ali Çetinkaya. Savcı daracık mahkeme odasının bir köşesine şöylece ilişmişti. Başkan suallerini soruyordu. Fakat cevaplarım arasında ben bir miladi tarih kullanınca birden iş değişti. Başkanın yüzü karıştı, kaşları çatıldı. Başı kıpkırmızı oldu, hiddetinden titriyordu. 1923 ne demek diye bağırdı. 1923 de ne oluyormuş? Babalarımız da mı bu tarihi kullanırdı? Bizim tarihimize ne olmuş ki? Bunları nereden çıkarıyorsunuz? Sonra daha birçok şeyler söyledi. Başkanın gazaba geldiğini görünce sağındaki aza hemen vaziyetini değiştirdi. Kürsüye abandı, hatta dirsekleri üzerine kalkar gibi oldu. Kendine hemen oracıkta bir iş düşüp düşmediğini sorar gibi başkanın yüzüne bakıyordu. Fakat o sıra sağanak böyle geçti. Bir zaman sonra da Türkiye'de zaten miladi tarih kabul edildi. Ve eski tarihi kullanmak yasak oldu. Fakat asıl gürültü celsenin sonunda alevlendi. Başkanın suallerine cevap veriyordum. Bu cevaplarım arasında bir de inkılap kelimesi geçti. Bu sefer başkan hakikaten kızdı. Kan yüzüne öylesine hücum etti ki ağzından kelimeler zorlukla ve insicamsız çıkıyordu. İnkılap mı? Bu ne mugalata? İnkılap bitti. Bu memleket inkılabını bitirdi. Artık yapacak inkılap yok. Ne demek inkılap? Hepsi hayal, hepsi saçma. Başkanın kızdığını gören ağza yerinde duramıyordu. Yapılacak işlerin hemen oracıkların için yapılmadığına, bu lafların neye uzatıldığına şaşıyor gibi bir hali vardı. Halbuki o tarihlerde Türkiye hiç şüphe yok ki bir inkılap yaşıyordu. Bu inkılap bitmemişti. Fakat görünüyordu ki bazı insanlar bu inkılabın önünde değil, ardında koşuyorlardı. Çankaya'da yerleşen insan bu inkılapların listesini bu insanlara ne çare ki evvelden bildirmemişti. Öyle görünüyordu ki Çankaya'da yeni bir inkılap hamlesinin saati çalınca bu hamle mecliste hemen bir kanun haline geliyordu. O zaman her şey kolaylaşıyordu. O zaman başına kanundan önce şapka giydi diye genç bir gazeteciyi merdivenlerden yuvarlayan adam, aradan kısa bir süre geçince ünlü bir müderrisi şapka giymedi diye dar ağacına verebiliyordu. Almanya'da inkılap olamaz çünkü kanunen memnudur diyen Heine'nin sözünü biraz değiştirerek bizim için de söylemek kabildir. Türkiye'de her inkılap olur fakat ancak kanun yoluyla. Bu bizim millet topluluğumuzun bir vasfıdır. Tarihimizin akışı bu vasfı böyle geliştirmiştir. Yüzyıllar boyunca içinde yaşadığımız yayla ve ordu hayatı bizde toplumsal bir kumanda ve disiplin nizamını her şeyin üstüne çıkarmıştır. Bu toplumun vicdanını temsil edecek otorite bir hakan mı olur, bir şef mi, yoksa bir kurultay mı? El verir ki iradesini bütün millete hakim kılacak bir makam bulunsun. O zaman oradan gelecek kanunlar bütün hayat nizamımızı bile değiştirse, bunlar milletin ruhunda bir su gibi kolayca akarlar. Hatta yukarıdan gelen bu iradeyi bizim evvelden sezmemize yahut tasvip etmemize de lüzum yoktur. Biz padişaha bağlı görünürken o bize şapka giyeceksin derse, biz kadınlarımızı kafes arkasına saklarken o bize kadınlar hayata karışacaktır derse daima onun dediği olur. Bizde terakkinin tarihi manivelası öyle görünüyordu ki budur. Başkanın kızgınlığı hala geçmiyordu fakat kendimi ne sanık ne de suçlu sayıyordum. Daima bir şeylere inanan ve inandığı şeyler için elbette ki cesur olan genç bir insanın temyiz heyecanıyla konuşuyordum. Sözlerim oldukça uzun sürdü fakat başkan sözlerimi kesmedi. Yalnız sözlerim ilerledikçe mahkeme heyetinden ziyade etrafımdaki arkadaşlarımda bir huzursuzluk hisseder gibi oldum. Bunların bir kısmının bana beni son defa görüyorlarmış gibi baktıklarından emindim. Mahkeme kürsüsünün arkasındaki duvara büyük bir portre asılmıştı. Bütün bu inkılapları yapan ve gene ömrü vefa edip de zaman ruhunu engellemezse daha nice ve nice inkılapları yapabilecek olan adamın portresi. Ben sözlerime devam ettikçe bu tablodaki sima sanki canlanıyor gibiydi. Gür ve uçları yukarı kalkık kaşlar daha da şahlanıyordu. Güzel yüzünün hatları geriliyordu. Yeşil mavi gözleri açılıyor, harekete geliyor gibiydi. Fakat bu gözlerde hiçbir gazap, hiçbir kızgınlık belirtisi yoktu. Bu sima bana dinlediklerinden memnunmuş gibi görünüyordu. Sözlerimi başladığım hava içinde bitirdim. Artık geleceği oluruna bırakmak lazımdı. Dipnot: Mahkeme azalarından bilahare dost olduklarım, bilhassa savcı Necip Ali Küçükağa, benim mahkemedeki bu konuşmamın üstünde sık sık durmaktan ve onu her vesileyle anlatmaktan zevk duyardı. Mahkeme heyeti kısa bir ayrılıştan sonra gelip yerini aldığı zaman başkanın yüzü benim beklediğimden çok daha sakindi. Rengi tavrı tabiydi. Başkan hükmü hatta biraz da hayır hah yumuşak bir ifadeyle bildirdi. 11 kişi mahkum olmuştuk. Ben 10 yıl hapis yatacaktım. Profesyonel ihtilalci. Gerçek idealizm ile eğreti kahramanlık arasındaki mesafe bazen bir adımda alınacak kadar kısadır. 22. Bölüm. Ondan sonraki günlerde cezaevinin havası gayet gergindi. Hücrelerde ve odalarda hüküm bekleyen birçok insan vardı. Bu hükümler eğer en ağır şekilde çıkarsa, o zaman gecenin son saatlerinde ve henüz sabah açılmadan bir takım jandarma gruplarının tok, ağır ayak sesleri koridorları doldururdu. Bazı kapılar açılıp bazı kapılar kapanırdı. Bazen aşırı hiçbir heyecanlanma, hiçbir şikayet sesi duyulmadan, bazen küçük bir hıçkırık yahut kesik kesik bir takım cümleler yahut da nadiren itişmeler, koşuşmalar, sinir buhranları arasında bir takım insanların koridorlardan geçirildikleri duyulurdu. Kastamonu dağlarında yol kesip kervan basan Eğri Ahmet çetesinden, örneğin Avrupa bankalarında istigraz kombinezonları kuran Maliye Nazırı Cavit Bey'e kadar, şaki, fesatçı, mürteci yahut kozmopolit çeşit çeşit insanların vadeleri gelince çıktıkları bu ölüm yolculuklarının gürültüsüyle hücreler ve odalar halkı ne zaman uyansa, ondan sonra geçen saatler artık tabii uyku saatleri olamazdı. Hele henüz mahkemesi bitmemiş ve hüküm bekleyen insanlar için bu saatler daha çetin olurdu. Sinirler gerilir yahut büsbütün gevşerdi, endişeler uyanırdı. Hayaller daima menfi ve kötümser bir istikamette işlemeye başlardı. En küçük olaylardan, en basit rüyalardan, göz seyirmelerinden, kulak çınlamalarından uğursuz manalar çıkarılırdı. O zaman mukavemetleri büsbütün bozulanları yatıştırmak, kendilerini kaybedenleri ayıltmak, çeşit çeşit hezeyanlar, tövbeler, vasiyetler dinlemek lazım gelirdi. Normal ölçülere göre mütalaa edildiği zaman bu adamların çoğu elbette ki ölümü hak eden birer suçlu değildiler. Bunlar birer suçlu olmaktan ziyade yerleşmek kaygısında olan bir inkılabın zaruri ve temsili birer kurbanıydılar. Hiçbir inkılap kansız cereyan etmemiştir. Tarihin her safhasında ve dünyanın her yerinde bu gibi hallerde kim ele düşerse o, kendi cinsinin veya kendi benzerlerinin suçlarının veya mukavemetlerinin bedelini daima kendi hayatıyla ödeye gelmiştir. Hatta işe bu yönden bakıldığı zaman başka devirlerin ve başka inkılapların sel gibi akıtılan kanlarıyla mukayese edilince bizde işin ne kadar hafif geçtiğini görmemek de kabil değildi. Çin'de, İtalya'da, hele Rusya'da olduğu gibi kitle halinde idamlar bizde görülmezdi. Her şey müdahale ve tasfiye icap eden yerlere gönderilen tam yetkili iki istiklal mahkemesinin ne de olsa kararlarına bağlanıyordu.